Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, eski antlaşmadan, vaiz kitabından yaptığımız yorumun son bölümüne geldik. Yani vaiz 12. bölüme geldik. Biliyorsunuz bu kitabın yazarı, vaiz kitabının yazarı Süleyman Peygamber'dir. Bu tanınmış yorumcuların kesin yorumudur ve kitaba ilişkin başka öneme değer açıklama yoktur. Süleyman Peygamber aynı zamanda Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını yazdı. Tabi Süleyman yazdı ama kitabı esinleyen kutsal ruhtur, Tanrı'nın kendisidir. Yani Süleyman Peygamber vahiy yoluyla bu kitabı kaleme aldı. Vaiz kitabı Özdeyişlerden oldukça farklı görünüm arz etmektedir. Özdeyişlerde Süleyman'ın bilgeliğini görmekteyiz. Burada ise Süleyman'ın aslında tabiri caizse Süleyman'ın deyimiyle Süleyman'ın akılsızlığını görüyoruz. Vaiz kitabı Tanrı'dan ayrı yaşadığı zamanlarını anlatan Süleyman'ın acıklı yaşam öyküsüdür. Vaiz, filozof ya da derlemeci olarak da çevrilebilir. Filozof terimini tercih etmem doğrusu çünkü filozof sözü çoğunlukla yanlış anlaşılan bir sözcüktür. Kutsal kitaba dahil herhangi bir kitabın yazılışındaki amaç onu doğru anlamaktır. Gerilere çıkıp onu izlemeli ve bir yaklaşım açısı bulmalıyız. Mikroskobu elimize almazdan önce kutsal kitabın derinliklerine teleskobu yerleştirmeliyiz. Bu kitap için özellikle bunu yapmamız gereklidir ve bunu yapmaya çalıştık. Tanrı'dan uzak yaşayan insanın felsefesi değerli dinleyicilerimiz, bizlere her zaman bu kitabın vardığı sonuca ulaştırmalıdır. Bu kitabı çok çok iyi anlamamız, iyi çalışmamız gereklidir ve geçtiğimiz programlarda bunu yapmaya çalıştık. Şimdi Vaiz kitabının 12. bölümüne bakalım. Süleyman Peygamber'in yaşamında yaptığı deneyimleri gördük. İhtimalen gelmiş geçmiş insanlar arasında Tanrı'dan uzak yaşama, doyum ve çözüm aramak için tüm yolları deneyen ve deneyebilen tek kişi oydu. Tüm Vaiz kitabı boyunca güneş altında deyimine bir anahtar sözcüğü olarak rastladık. İlk deneyimini doğa ve doğa bilimi üzerinde denedi. Bugün birçok insanlar doğaya geri dönerek sorunlara bir çözüm getirebileceklerini sanmaktalar. Gelişmiş ülkelerde özellikle şehirlerden büyük bir kaçış yaşanıyor. Bir dağ yamacında ya da dere kıyısında evcikler yapılıyor hafta sonları için. Her şeyden uzaklaşalım. Doğaya, tabiata geri dönelim. Bu Süleyman Peygamber'in sorunlarına bir çözüm getiremedi değerli dinleyicilerimiz. Bizimkilere de getirmeyecektir. Getiremeyecek. Süleyman Peygamber bilgeliği ve felsefeyi denedi. Keyif sürmeyi ve materyalizmi denedi. Kaderciliği araştırdı. Kendisi için yaşamayı denedi. Dine döndü. Ama bulduğu şekilcilikti. Gerçek değildi. Varlıklı olmaya çalışmakta yanıt aradı. İyi bir hayat sürdürmeyi denedi. Sonunda Süleyman Peygamber ahlak yaşamını ve bunda varlığına yavanlık katkısı buldu. Bu genç neslin isyanlarının bir nedenidir. Süleyman Peygamber şimdi bu bölümde elde ettiği son neticeye geliyor. Bu bölüm genç ve yaşlı yaşam vatandaşları için bir şeyler veriyor. Yaşamın her iki açısının analizi de burada birleşiyor. Bu yüzden zor günler gelmeden, zevk almıyorum diyeceğin yıllar yaklaşmadan, güneş, ışık, ay ve yıldızlar kararmadan ve yağmurdan sonra bulutlar geri dönmeden, gençlik günlerinde seni yaratanı hatırla. Vaiz 12, 1 ve 2. ayetler. Güneşin altındaki hiçbir şeyin insan yüreğini dolduramayacağı konusuna ilişkin Süleyman diyor ki, Tanrı'ya dön. Tanrı'ya dön, ona bağlan ve Tanrı ile birlikte yaşa. Gençken seçimini Tanrı'dan yana yap. Bunun yapılması çok çok büyük önem arz etmekte. Süleyman yaşlılığı gözler önüne resimlemek istiyor ve bu resim iç açıcı değil doğrusu. Ama yine de bu senin ve benim resmim. Bu bölüm hakkında ilk kez vaaz verdiğimde çok genç bir vaizdim ve bunun gerçekten böyle olup olmayacağını merak ediyordum. Şimdi ilerlemiş yaşımda burada yapılan tanımlamaların doğruluğuna tanıklık edebilirim değerli dinleyicilerimiz. Bazılarını şöyle derken işitirsiniz: beni buradaki ve şimdiki bu din ilgilendirir. İlerideki bir dinle ilgilenmiyorum. Peki, işte önünde buradaki din, bunun anlamı Tanrı'yla sağlıklı ilişki ve onun için yaşamaktır. Niçin? Bakın Süleyman'ın yaşlılıkla ilgili çizdiği resme. Muhteşem bir resimdir bu. Güneş, ışık ya da ay veya yıldızlar, ışıkların tümü sönecek mi demek? Hayır. Onları kullandığın gibi görmeyeceksin demek istiyor. Eşim ve ben İzmir Kordon boyunda bir gece yürüyüşüne çıktık. Mehtap muhteşem görünüşüyle tüm geceyi doldurmuştu. Karıma güzel değil mi dedim. Ama bir zamanlar olduğu gibi romantik görünmüyor. Sen ne dersin dedim. Evet, eskisi kadar romantik değil diye yanıtladı. Şarkılara bile konu olmuş Kordon boyunun mehtabını bir kez daha düşündüm. Sevgili dinleyicim, sen de yaşlanınca ışıklar donuklaşır. Ya da şu anda yaşlısın ve ışıklar donuklaşmıştır. Zaman akıp gidiyor ve bir deneyim diğerini izliyor. Yağmurun ardından bulutlar geri dönüyor. Yaşlandığında dışarılarda güzel bir gün geçirebilirsin ama bana inan, ardından dinlenmek için 3-4 güne gereksinim olacak. Eskiden konferanslara katılmakta yarış ederdim ve her dakikasının tadını çıkarırdım. Şimdi ben ve eşim yaşam tarzımızı değiştirdik. Konferanslar bizi oldukça yoruyor. Yağmurun ardından bulutlar dönüyor. O gün evi bekleyenler titreyecek. Güçlüler eğilecek. Öğütücüler azaldığı için duracak. Pencereden bakanlar kararacak diyor Vaiz 12 ayet 3'te. Bu bedenin tanımlaması. Fiziksel beden yaşlılık çağında. Evi bekleyenler titreyecektir. Bunlar bacaklardır. Yaşlı kişi başlayacak sendelemeye. İş arkadaşlarım ve yakın dostlarım bazen bana takılırlar. Çok iyi ve güçlü görünüyorsun. Arabama girip çıkarken yardım için ellerinin bana uzandığını fark ettim. Niçin biliyor musunuz? Bacaklarım eskisi gibi hızlı hareket etmiyorlardı ondan. Sabah uyanıp merdivenlerden aşağıya inerken inliyorum. Eşim niye inlediğimi soruyor. Ona bunun kutsal kitaba uygun bir inleme olduğunu söylüyorum. Elçi Pavlos, çünkü şimdiki çadırda barınan bizler sıkıntı içinde inleyip duruyoruz diye yazıyor. Ona kutsal kitaba uymaya çalıştığımı söylüyorum. Ama işin şaka yanını bir tarafa bırakıp açıkça söylersem, belim ağrıyor, inliyorum çünkü merdivenlerden inip çıkarken ağrı veriyor. Evi bekleyenler titreyecek diyor Süleyman peygamber. Bu bedenin tanımlamasıdır. Yukarıda dediğim gibi fiziksel beden yaşlılık çağında. Evi bekleyenler titreyecek, bunlar bacaklardır. Eşim birkaç kere düştü ve şimdi merdiven çıkarken daha dikkatli davranıyor. Yaşlı kişiye en iyisi dayanmak için bir baston gerek. Ben bile bir tane edinmeyi yavaş yavaş düşünüyorum. Özellikle akşamları yürüyüşe çıkarken. Güçlüler eğilecek diyor. Bunlar omuzlardır. Artık o dik duran omuzlar dik durmayacaktır. Karım bana dik dursan daha iyi görüneceksin diyor. Belki de bel ağrıların bundan geliyor. Gençken geniş omuzlarım vardı ve hepsi geride kaldı. Sevgili dinleyicim, güçlü adamlar eğilecekler. Bir zamanlar olduğu gibi kalmayacaklar. Omuzlar düşmeye başlayacak ve emin olun ki bu en rahat yol. Öğütücüler azaldığı için duracak. Öğütücüler dişlerimizdir. Yaşlandıkça dişlerini kaybedeceksin birer birer. Dişlerine dolgular yapılacak veya köprüler atılacak. Şu ana dek damak dişleri takmadım. Hamdolsun ki hala ana dişlerim var ağzımda ama birçok dolgu var, bir de köprü. Pencereden bakanlar kararacak. Gözlerin iyi görmez olacak demek bu. Bugün okuma gözlüğüm olmadan bir şey okuyamıyorum. Oysa gözlerim %100 görüyordu her zaman. Ama şimdi okumak için okuma gözlüğü takmak zorundayım. Bazen bir gazete almaya giderim ve okuma gözlüğümü unuttuğumu fark ederim. Başlıklardan gerisini okuyamıyorum. Oysa gözlerim az önce dediğim gibi %100 sağlam idi. İşte dostum, Süleyman pencereden bakanlar kararacak diyor. Şimdi olan budur. Değirmen sesi yavaşlayınca sokağa açılan çift kapı kapanacak. İnsanlar kuş sesiyle uyanacak. Ama şarkıların sesini duymayacaklar. Vaiz 12, ayet 4. Sokağa açılan çift kapı kapanacak demek, iyi işitmeyeceksin demektir. Ne yaparsak yapalım değerli dinleyicilerimiz, yaşlandıkça sokağa çıkan çifte kapı, yani kulaklarımız kapanacak. Yani artık eskisi gibi iyi duymayacaklardır. Yıllar önce işitme duyusu kötü olan bir komşumuz vardı. Adam meyve ağaçlarını buduyor, karısı bağırıp çağırıyordu. Sadece işitme cihazını kulağından çıkarmıştı. Tam 15 dakikadır bağırıyorum, duymuyor beni diye bana şikayet etti. Yine kulaklığını takmamıştı. Sadece hiç umursamadan işine devam ediyordu. Caddenin gürültüsü bile eskisi gibi değil. Sokağa açılan çift kapı kapanacak ve değirmenin sesi yavaşlayacak. İnsanlar kuş sesiyle uyanacak. Hatırlarım, henüz çocukken çok yüksek sesli bir çalar saat bile beni uykudan uyandıramazdı. Karım ve ben genç iken çocukların gürültüsünden hiç etkilenmedik. Komşudan gelen müzik bizi rahatsız etmedi. Otellerde rahat bir uyku çektik ve hiçbir gürültü bizi rahatsız etmedi. Hatta İzmir'deyken diğer komşuya balkondan sabah bağıra bağıra anlattığı rüyası bile bizi rahatsız etmezdi. Şimdi küçük bir kuşun ötmesi bile bizi rahatsız etmekte. Şimdi otellere geldiğimizde soruyoruz, sessiz ve sakin bir odanız var mı diye. Yaşlanıyoruz ve kuşların sesiyle uyanıyoruz. En ufak bir gürültü uykumuzu kaçırıyor. Ama şarkıların sesini duymayacaklar. Korolarda söyleyen çok yaşlı insana rastlayamazsınız. Ses inceliyor, azalıyor ve bir tonu tutturabilmek güçleşiyor. Bir dostu anımsarım hep. Çok iyi bir müzik hocası ve güzel bir sese sahip birisiydi. Yolculuk eder, kiliselerde trompet çalar, ilahiler söylerdi. Ne sesi vardı. Onu kilisemize davet ettim. O zaman 70 yaşlarına varmıştı. Hala çok iyi bir müzik hocasıydı. Onun gibisi zor bulunurdu ama sesi uçup gitmişti. Yıllar önce işittiğimiz o muhteşem ses, o değildi bundan böyle. Çok güzel sese sahip kişiler bile yaşlanınca seslerinin güzelliğini yitirmekteler. İyi söyleyemeyenler en iyisinin Rablerini yüreklerinde yüceltmek olduğunu bilmeliler. İlahilerin söylendiği akşamlarda söz söylemek için bu nedenle ayağa kalkmam. Buna kalkışmam. Gençken de iyi bir sesim yoktu ve şimdi de öyle. Şarkıların sesini duymayacaklar. Şimdi yaşlı birisiymiş gibi konuşmaya başlıyor. Şimdi çok acıklı bir yere geçiyoruz. Çünkü bunun ruhsal, psikolojik etkilerine göz atıyoruz. Dahası diyor Süleyman Peygamber, Vaiz 12. bölüm 5. ayette, yüksek yerden, sokaktaki tehlikelerden korkacaklar. Badem ağacı çiçek açacak. Çekirge ağırlaşacak. Tutku zayıflayacak çünkü insan sonsuzluk evine gidecek. Yas tutanlar sokakta dolaşacak. Yüksek yerden korkacaklar. Uçmayı hiç sevmedim. Şimdi o eski uçmak korkum daha da büyük oldu. Küçücük şeyler beni rahatsız ediyor. Gençken bunların hiçbiri beni rahatsız etmezdi. Sokaktaki tehlikelerden korkacaklar. Önceden hoşlandığımız şeyler hoşumuza gitmeyecek. Hep yolculuk etmekten hoşlandık. Çok ülkeler, kentler gezdik. Hem bizim hem de dostlarımızın yaşlandıklarının farkına vardık. Yolculuklar daha da zor olmaya başladı bundan böyle. Daha önce aklımızın ucundan bile geçmeyen şeyler bizi kaygıya düşürüyor şimdi. Karım ve ben gençken eski bir otomobille Anadolu'yu bir baştan bir başa kat ettik. Nerede konaklarız diye düşünmedik bile. Acaba otel var mı yok mu umurumuzda değildi. Ana cadde üzerinde bir oda tutmuşsak hiç rahatımız kaçmadı. Ama bugün bu yolculuk bizi korkutuyor. Yola çıkmadan önce tüm hazırlıkların yapılıp yapılmadığını iyice gözden geçiriyoruz. Haritayı elime alıp yolu tekrar tekrar gözden geçiriyorum. Sokaktaki tehlikelerden korkacaklar. Badem ağacı çiçek açacak. Badem ağacının çiçekleri pembemsi bir beyazdır. Yaşlı adamın başı da öyle. Ya da başında saç kalmamıştır. Ya birisi ya da öteki. Çekirge ağırlaşacak. Küçücük bir çekirge nasıl ağırlaşır? Yaşlanınca onu önceden rahatsız etmeyen şeyler ağır gelmeye başlar. Yeğenlerimi çok severim ve bizi ziyaret ederler ara sıra. Ama tekrar evlerine gittiklerinde seviniriz çünkü çocuklara ancak belirli bir süre dayanabiliyoruz. Ondan sonra güç tükeniyor. Sabır azalıyor. Dayanma gücü kalmıyor. Birçok küçük şey yük olmaya başlıyor. Tutku zayıflayacak. Romantik kişinin yerinde yeller esecek. Eskisi gibi olmaya uğraş istediğin kadar ama nafile. Genç bir kızla evlenmiş bir vaiz dinledim. Minberin bulunduğu yere hopladı, havaya sıçradı ve kendimi hiç hissetmediğim kadar genç hissediyorum dedim. Sadece kendisini kandırıyordu. Bunun bir süre ardından öldü. Çünkü insan sonsuzluk evine gidecek. Yas tutanlar sokakta dolaşacak. Sonsuzluk evi. Ölüm gittikçe yaklaşıyor. Gümüş tel kopmadan, altın tas kırılmadan, testi çeşmede parçalanmadan, kuyudaki su dolabı kırılmadan diyor vaiz 12.7'de. Bedendeki organların bir listesi sıralanmış. Sonunda işlemeyecekler. Gümüş tel omurilik. Altın tas kafamız. Beynin içine konulduğu tas. Yaşlandıkça beyin fonksiyonlarını yitirmeye başlıyor ve ölümde tamamen yitiriyor. Testi akciğerlerimiz. Testi çeşmede parçalanmadan. Su dolabı kalbimiz. Kuyudaki su dolabı kırılmadan. Artık bedene kan pompalamıyor. Tüm bu ölüme götüren yaşlılığın resimlemesi. Yaşam bu organlar olmaksızın sürdürülemez. Toprak geldiği yere dönmeden, ruh onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa diyor Süleyman Peygamber, vaiz 12 ayet 7'de. Ruhun uykusu ya da tümden yok oluşu diye bir şey yoktur. Ruhun uykusu ya da tümden yok olduğu teorisini bu ayetten alan kişiler için dileğim, anlayana dek bu ayeti iyice okumalarıdır. Beden uyur ama ruh ya da can onu veren Tanrı'ya döner. İzin verin, İncil'deki bedenden ayrı olmanın Tanrı huzurunda, onunla birlikte olmak anlamına geldiğini size yine İncil'den okuyayım. Pavlos, 2. Korintoslar 5:8'de şöyle diyor. Güven duymaktayız. Bedenden ırakta bulunmayı, Rabbin yanında barınmayı yeğlemekteyiz. Ruh hemen Tanrı'ya döner. Bu beden yalnızca içinde yaşadığımız bir çadırdır. Sadece bizi kaplayan kabuk. Ruh Tanrı ile birlikte olmaya gidiyor. Yaşlanan bir tanınmış devlet adamına nasılsınız diye sorarlar. Şuna benzer bir yanıt verir. Oh iyiyim ama bu ev biraz sallanmaya başladı. Ondan taşınmam uzun sürmeyecek herhalde. Bu gerçek değerli dostum. Bu adam bu sözlerinin ardından çok zaman geçmeden o eski evinden ayrıldı. Her şey boş, derlemeci bomboş diyor Süleyman Peygamber. Ey genç adam, yalnız şimdi ve burası için yaşamaktaysan yaşam boş. Bir gün elinde kalanın sadece bir avuç kül olduğunu fark edeceksin ve sonsuzluk önünde duracak. Çocukken güldüm ve ağladım, zaman süründü. Gençken düşledim ve konuştum, zaman yürüdü. Yetişkin adam olduğumda zaman koştu. Yaşlandığımda hala yaşlanıyorum. Zaman hızla kaçıyor. Az zaman sonra yolculuğum bitecek. Zaman gözden kaybolacak. Mezmur yazarı şunları yazıyor. Günlerimizi bize saymayı şöyle öğret ki hikmet yüreği edinelim ya Rab. Hikmet Rab İsa Mesih'tir. Evet, İsa Mesih bizler için bilgelik oldu. Yaşlılığı düşünen birisi şu dizeleri yazmış. Biliyorsun Rabbim yaşlanıyorum. Ateşli gençlik yıllarımı tüketiyorum. Anıları geçmişe gömüyorum. Hey gidi günler deyip özlüyorum. Her gün daha karamsar, daha inatçıyım. Sanıyorum dünyanın efendi kralıyım. Yardım et Rabbim, dindir ağrımı, sızımı. Anımsadım tüm günahlarımı. Tut beni tatlı, hoş, makul esenliğinde, asık suratlı, huysuz, bayağılık yerine. Rab her birimize esenlik içerisinde yaşlanabilmek için kayrasını bollukla versin değerli dinleyicilerimiz. Derlemeci yalnız bilge değildi. Bildiklerini halka da öğretiyordu. Hesap etti, araştırdı ve birçok özdeyişi düzene soktu. Güzel sözler bulmaya çalıştı. Yazdıkları gerçek ve doğrudur. Bilgelerin sözleri üvendire gibidir. Derledikleri özdeyişlerse iyi çakılan çivi gibi. Bir tek çoban tarafından verilmişler. Vaiz 12, 9-11. Ayetler arası. Geçmişe ait hiçbir bilgeliği küçümsemeyeceğiz. Ne de öğrendiklerimizi red edeceğiz. Bunların dışındakilerden sakın evladım. Çok kitap yazmanın sonu yoktur. Fazla araştırmada bedeni yıpratır. 12. Ayet. Eğitim yaşam sorunlarına çözüm getirmez. Her şey duyuldu, sonuç şu: Tanrı'ya saygı göster. Buyruklarını yerine getir, çünkü insanın bütün görevi budur. 13. Ayet. Tanrı'ya saygı göster. Bu hem burada sunulan hem de Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında sunulan mesajdır. Güneş altında edilen deneyime göre Tanrı'ya saygı göstermek ya da ondan korkmak, önünde eğilmek, tapınmak ve itaat etmek bilgelikli iştir. Buyrukları yerine getir. Kurtuluş için gerekli Tanrı koşulu her çağda Tanrı'ya iman prensibi üzerinde kuruludur. Kardeşi Habil öldüren Kain için bu koşul kurbanlık bir kuzu sunmaktı. İbrahim için koşul Tanrı vaatlerine inanmaktı, iman etmekti. İsrail halkı için tapınakta sunulan kurbanlar. Bizim için ise şudur değerli dostum: Rab İsa'ya iman et, kurtulacaksın. Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır. İster iyi, ister kötü olsun. Vaiz 12, ayet 14. Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır. Rab her şeyi yargılayacaktır. Günahlı her insan Tanrı önünde yargıyı hak eden bir suçludur. Rab bizim yargımızı kendi üzerine aldı ve bu yargı gereği öldü. İmanlarımız Mesih İsa'ya olan imanımızla ona yüklendi ve böylece büyük beyaz taht önündeki yargı bizim için değil bundan böyle. Gençliğinin günlerinde Rabbi anımsan için çok önemli bir neden yüzünden. Çünkü seni değiştiren kurtuluş olayı çok büyük. Ve bu kapsamda Tanrı'ya sunacağın hizmet kapsamı da geniş. İstatistikler çok sayıda gencin Mesih İsa'ya iman ettiğini bildiriyor. Bu yaşlı kimseler Mesih'i kabul edip kurtulamazlar demek değil. Bir toplantıda vaazın ardından Mesih İsa'ya iman etmek isteyen var mı? Varsa elini kaldırsın sorusunu yönelttik. 90 yaşlarında bir bayan ayağa kalktı, elini kaldırdı ve Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etti. Ne muhteşem bir olay değil mi? Dostum, yaşın ne olursa olsun geç kalmış sayılmazsın. Süleyman peygamberin gençlerin Tanrı'ya tüm yaşamları boyunca hizmet etmelerini istemesinde özel nedenler var. Tanrı'ya gerçekten hizmet sunabilen, ona bir şeyler verebilenler gençlerdi. Yusuf peygamber, Musa, Gideon, Davut, Yeremye, Pavlos, Timoteos, geçmiş yıllarda kayrayla büyük hizmetler yapan bir sürü genç haberciler ve vaizlerdi. Sevgili dinleyicim, güneş altında yaşam sorunlarına bir yanıt yok. İsa Mesih yaşam sorunlarının tek yanıtıdır. Rab her yaştan insana şu vaadi veriyor: bana geleni hiçbir zaman geri çevirmem. Burada Vaiz kitabının yorumunu bitirdik. Bir sonraki yayınımızda yine Süleyman peygamberin Eskantlaşmadan Ezgiler Ezgisi kitabını alıp onun yorumunu yapacağım.